Ayrım 10.
Devletin hazinesindeki boşluğa çare ararken mesela kendisine her ay 10 çift çizme, 10 çift pabuç, 6 çift mest ve 8 çift terlik dikilmesi gibi harcamalar onu rahatsız eder. Halbuki adettendir bu, hep böyle olmuştur. Oysa harbe giden askerin daha fazla ihtiyacı vardır o pabuçlara, efendim bunu derununda hisseder. Ya da zaman zaman ekmek yapacak buğday, aydınlanacak mum bulamayan halkın sıkıntısı karşısında pek derin üzüntüye kapılır, halkın zahire ihtiyacının karşılanması için buyruklar vermesi kafi gelmez elbette. Asitane'ye ev göçüyle gelenlerin Üsküdar'dan geri çevrilmelerinden, taverna tabir edilen o kârhanelerin ruhsatlarının geri alınmasını bostancı başına ihale etmeye kadar etraflıca düşünür benim sultanım. Kendi ihtişamı hep yürürken bir yandan yakası oymalı, yenleri sırmalı kaftanların, Hint'ten ve Halep'ten gelen giysilerin, samur, vaşak, kakum kürklerin, devlet erkanından başkasının giymesinden, kadınların pabuçlarına gümüş kabara ve sırma takmalarını yasaklamaya kadar tasarruf tedbirleri kaleme alınırsa da, hepsinin bu kalabalığın asayişini ve refahını temin etmekte yetersiz kaldığını tespit eder Sultan Abdülhamit. Eder de elemlere düşer benim efendim. Yangın yerlerine derhal yetişmesi, bazen Yeniçeri Ocağı mensuplarınca haraç almak maksadıyla çıkarıldığı rivayet edilen ve o kader vakti gelmedikçe sönmesi mümkün görünmeyen, bir türlü semtine yaklaşılmayan o yangınların efendimin varlığıyla, duasıyla sönmeye yüz tuttuğu söylenirse de o bunun hakikat olmadığını bilir. Bu memleketi rahata kavuşturmak için çok daha azim bir hareket lazım olduğunu bildiği gibi. Ve böylece bu nizamı değiştirmeye kuvvetinin yetmeyeceğini gördükçe daha da çöker omuzları. Halbuki avunacak pek çok şeye sahiptir her şeye rağmen. Bazen geçmişe dönüp ifa ettiğim kamilce işleri yad etmek ruhumu temizler, içimi aydınlatır sanki. Etrafıma bakarım. Bakarım da elemlerin yanı sıra sevinç duyulacak, iftar edilecek tecrübelerin bir nimet olduğunu fark ederim. Kafeste hayatını geçiren bir şehzade olarak aldığım hudutlu tayinattan bir miktarını anacığım Rabia Şermi Hatun'un ruhuna her gün hatim okutulmasına ayırmış idim. Onun için elimden gelen sadece buydu o zamanlar. Sonradan saltanata çıktığımda Boğaziçi kıyısında Beylerbeyi'nde bir cami inşa ettirdim onun adına. Yanına bir de mektep, muvakkithane, çeşme yaptırdım. Böylece müsterih oldum, anamın ruhu şad olmuştur diyerek. Bir de son anda fikrimi değiştirip ömür boyu pişmanlıktan kurtulduğum bir hadise var ki zaman zaman zihnimi meşgul eder hala. Halk padişahına yaklaşma fırsatını bulduğunda hep şikayetini, arzusunu beyan etmek ister ya, elbette hakkıdır da. Ama bunun da usulü, adabı vardır ve cuma selamlıklarına çıktığımda meşgul olunur her bir dilekle. Ancak tedbir kıyafetli ahalinin arasına girdiğimde adet, beni tanısalar da belli etmemeleri ve daha da mühimi, bana bir arzuhal vermeye teşebbüs etmemeleridir. Bu kanundur. İşte muazzam bir topun dökümünü seyir için seyit kıyafetiyle, üstelik sevgili şehzadem Mahmut ilk kez yanımda olmak üzere tophaneye gittiğim bir gündü. Münasebetsizin biri beraberimdeki adamlarımı aşarak yanıma yaklaştı ve arsızca bir arzuhal uzattı bana. Öfkem nasıl da parladı, hala hayret duyarım. Velhasıl oracıkta kanunun tatbik edilmesini, bu yakışıksız işe kalkışanın idam edilmesini buyurdum. Şaşkın adamı götürüverdiler. Neden sonra aklım başıma geldi, derhal affedilmesini söyledim. Bunda o arzuhali okumuş olmamın da dahli var mı bilmiyorum. Adam ayrı düştüğü çocuğuna kavuşmak için yardımımı istiyordu. Padişahım, heyecanım. Bu aşka düşmeyi ben istedim aslında. Şikayet etmeye de hak görmem kendimde. Senin koynuna giren her kızın sana benim gibi aşık olduğunu zannetmeyesin. Onlar sadece ve sadece senin hükümdarlığına hayran olurlar, yaranmaya çabalarlar, hırslarını tatmine uğraşırlar, tabidir. Benimse aşka ihtiyacım var. Sevdiğim bana karşılık vermese de ihtiyacım var. Yaradan benim yüreğimi sevmek için göğsüme koymuş. Ve sen hakikaten aşık olunacak birisin. Hoş, başkasını tanımadım ya. Yine de biliyorum bunu. Hatta eminim. Aşkı aradım ben. Ensiyaki olarak, içimden gelerek. Peşinden koştum aşkın ne olduğunu tam olarak bilmeden. Yüreğimin dünya yüzündeki aşkla dolmasını istedim. Hikayelerde, menkıbelerde, masallarda duyduğum o aşkı merak ettim. Kerem ile Aslı, Varka ile Gülşah, Leyla ile Mecnun. Adamın da bir dahli var mıdır bunda bilmem. İsimlerin sırrına inandığını söylemiştim bana, beni koynunda sevdiğin o gece. Bunu düşündüm durdum hep, benim Haşmetli efendim. Sanki alın yazısı misali çağırdım aşkı. Ola ki sen de beni böyle fark ettin. Bendeki bu pek kuvvetli arzuyla cezbetmiş olmalıyım seni. Doğmuş olduğumu farz ettiğim mütevazi şartlarda büyüseydim, böylece mesela yoksul bir çobana aşık olsaydım, masallardaki aşklar misali ve aşkı bir defalık kucaklaşmayla değil de sahiden yaşasaydım, böylesi hasretle kıvranmak yerine, o zaman ruhum tatmin olur muydu acaba? O zaman gönlümdeki zenginlik elimin hünerine böylesine hükmeder miydi acaba? Bunun cevabını bulmam mümkün olur mu dersin? Sümbül Ağa'ya buyurdum nihayet. Bunca zamandır zihnimde evirip çevirdiğim fikrin hayata geçirilmesini. Ancak acele edilmemeli. Sümbül Ağa ilk müsait zamanda aşkı dilin tesadüfmüş gibi oraya gitmesini temin edecek. O yerin esrarı bir bakıma insanları uzak tutmaya da yarıyor anlaşılan. Benim aklıma bu fikrin nereden geldiğini ise ihtimal hiç izah edemeyeceğim. Benim canım efendim, ömrümün ışığı. Bana yalnızca elem veren bu sevdada neden ısrar edip duruyorum? Bunu hayatımın tek emeli halinde görmeye devam ediyorum. Yoksa elemle mi besleniyorum ben, gece gündüz fikrimden çıkmayan? Bu elem yüreğimden akar gider ise yaşamam için sebep kalmayacak ola ki. Düşündüm de bakalım bu hüznümden kurtulmayı arzu ediyor muyum? Bunu kestirmek güç benim sevgili padişahım. Sanki ben bu hüzünle var oluyorum. Seni ümitsizce sevmenin ve sevilmediğini bilmenin hüznü öylesine içime, derunuma işlemiştir ki artık onsuz var olamam. Kim bilir onu benden çekip alsan ola ki yaşayamam. Kimi kadınımın pek hoşlandığı sakalımın kara rengi hep dikkate şayandır bilirim. O sakal pek mühimdir benim için. Şimşirlikte geçirdiğim onca sene boyunca hep tıraş edilmek mecburiyetindeydim. Sakal koyvermeme müsaade edilmemek. Bu hep gücüme gitmiştir benim. Ancak ne zamanki saltanat vaki oldu, devlet tahtına oturup kılıcı kuşandım, işte o vakit hak oldu bana sakalımı bırakmak. Koyverdim hemen saltanatımın 6. gününde. Nasıl büyüyeceği malumumdu, iyice ak, 50 yaş. Seneler senesi kara sakallarım büyüdükçe dibinden kesilmişti. Şimdi ise artık gençlikten uzaklaşmış birinin de o sakallar tabiatıyla ak düşmüş kıyasıya. Bu bir ihtiras haline gelmiş idi mizacımda, pederim Ahmet Han'ın Şimşirlik'teki odasında o ak sakalıyla dolanmasını hatırlar idim, pek ender olarak görüştüğümüzde. Bu şekilde görülmek, tasvir edilmek, hatırlanmak istemedim. Hemen Darüsade ağasına buyurdum, en iyi, en koyu sakal boyasının teminini vakit kaybetmesin, tembih etsin diye. Fındık kabuğundan elde ettikleri en mükemmel boyayı getirtti bana. Ama içine başkaca ne katarlar bilmem. Her neyse çok tesirli olduğu muhakkak. Berberbaşının da hüner gösterdiği aşikar, sakalımı kaftanımın siyah samur kürkünden ayırt etmek imkansızdır adeta. Haşmetli efendim, bugünlerde kuruntu mu yoksa hakikat mi ayırt edemeyeceğim bir şeyler oluyor. Senin makbul adamın Cafer Ağa, senin şehzadeliğinden beri yanından ayrılmayan, seninle en yakın mesafede beraber olmak, sana yakın olmak uğrunda hayatını değiştirdiği söylenen Cafer Ağa, bilirsin diğer ağalardan farklıdır, bir melez olduğundan esmerce teniyle, çakır gözleriyle ve her şeyden önce o heybetli duruşuyla bütün harem kadınlarının nazarı dikkatine celbeder, neredeyse onun erkeklikten yoksun bir mahluk olduğu unutulur. Bence büründüğü o sert, insafsız zırhı bilhassa o yakışıklılığını perdelemek, hatta görünmez kılmak maksadıyla edinmiştir. Zaten bugüne kadar kimseye yan baktığı görülmemiştir Cafer Ağa'nın. Üstelik asık suratıyla, harem intizamından asla taviz vermez tavrıyla, herkesin hürmette kusur etmeyip iyiden iyiye çekindiği bir şahsiyettir o. Ancak ben onunla ne zaman göz göze gelsem bir sıcaklık hissederim. Diğer kadınlar gibi korku salmaz benim içime. Aksine onu gördüğümde hep bir sığınma, bir emniyet hissi olur içimi kaplayan. Ne ki son zamanlarda onun bana bir başka baktığını düşünürüm. Düşünürüm de bunu kendime itiraf etmekten kaçınırım. Bu fikirlerimi Sümbül Ağa'ya bile açamam ki. Keşke seninle sahiden irtibat kurabilseydim. Sahiden sana danışıp akıl alabilseydim. Bekliyorum. Hayatımın amacını, hayatımın kadınını, hayatın bana bahşettiği en hayret verici, en saadetli vakanın kahramanını bekliyorum. Cinlerin meşveret yeri dedikleri yer, anlaşılan sahiden büyülü bir mekan. En azından benim için. Burada yaşadıklarım, ömrü hayatımda yaşayabileceğimi hayal edemediğim nitelikte, hakikat üstü diyebileceğim bir serüvenin inanılması pek zor anları. Üstelik artık hayattan beklediklerim sadece efendime hizmet etmek ve böylelikle bulunduğum mevkiyi elimde tutmaktan ibaret zannediyor iken. Seneler önce verdiğim o mahut kararla yepyeni, itibarlı ama bir o kadar da acı bir hayata adım atmış iken. Zihnim öylesine altüst, öylesine karmakarışık ki yeni hayallerimin eskilerini alt ettiği bir alemde ne önceden ettiğim yeminleri ne attığım adımları bilirim. Sevgili efendim, benim için dünya alemin bütün intizamı değişti sanki. Daha doğrusu yepyeni, taptaze bir yol açıldı önümde. Zihnim öylesine altüst, öylesine karmakarışık ki, yeni hayallerimin eskilerini alt ettiği bir alemde ne önceden ettiğim yeminleri ne attığım adımları bilirim. Cinlerin meşveret yeri denen yerin yakınındaki küçük odaya, akşamları kimselerin bulunmadığı bilinen o odaya gitmek, orada sanki başka bir dünyaya geçmek tek amacım haline geliverdi. İçimde sanki taşmak isteyen bir ırmak var. Kimselerle paylaşamam bu olanları. Başlangıçta sahiden de o mekanın büyüsüne atfettiğim, aslında yaşamayıp da hayal ettiğimi zannettiğim emsalsiz anların hakikat olduğunu anlamak hayretin de ötesine götürdü beni. Meğer bunca sene bir yanardağın yanında, yakınında yaşamışım, o yanardağın karşısında başımı önüme eğip geçmişim. İlk kızımın doğduğundaki hissiyatım pek çeşitli vesileyle hatıralarımı aralayıp zihnimi işgal eder. Şehzadeliğim esnasında doğan, herkesin bilmediği kızcağızımın yeri başkadır gönlümde malum. Kafeste yaşamaya mecbur tutulan şehzadelerin kimi bütün ömrünü burada geçirir ve insanlık gereğince cariyeleri olur kafes kasrında. Ama velet sahibi olunmayacak. Elbet bu mapusların soyunun devamı sakıncalı görülür. Ola ki günün birinde tahttaki padişahın ayağını kaydıra. Seneler önceydi, 42 yaşındaydım ve pek muhabbet duyduğum bir cariyemin yüklü olduğunu biliyordum. Ne onu ne çocuğu feda etmeye kıyabildim. Kaderime razı olarak bekledim. Onun doğmaması, doğsa da yaşamaması gerek idi ya, biraderim Mustafa Han Hazretleri rahmetli çıktı. Hoş gördü bu sıra dışı vaziyeti, bilmezden gelip canları bağışladı. Sanımca kendisi de kafeste geçirdiği uzun seneleri göz önüne alıvermişti bu kararında. O seneler zarfında ikimizin de maruz kaldığı türlü zorluk, çektiği türlü ıstırap bana karşı yumuşatmıştı yüreğini. Şimşirlikte ikamet eden bir şehzadenin evlat sahibi olması sarayda epey söylentiye yol açmışsa da çocuğun erkek değil kız olması hadisenin dallanıp budaklanmasına mani oldu. Ama yine de kimse açıkça Sultan Efendi diyemezdi ona. Diğer evlatlarım gibi resmen tanınamaz. Bu yüzden halk arasında ahretlik derlermiş ona meğer. Büyük ailelerin evlat misali yetiştirmelerine seslenişleri gibi. Yakıştırma işte. Onu ilk kez görmeme de müthiş bir tesadüf mi diyeyim, yoksa kader mi, asla bilemedim. Saraydan ilk çıkışımda, Ayvansaray'daki yangına gidişimdeki o alelacele çıkış, meğer alın yazısının bir bahanesiymiş ya, hikayemin teferruatını benden iyi bilen harem ağasının sayesinde. Ayşe Dürri Şehvarım şimdi gelinlik yaşa erişti artık. Damat olarak Ahmet Nazif Efendi'yi seçtim, kendisine Kuruçeşme yalısını verdim, ahretliğimi darda bırakmadım. Gözümden ıraksa da gönlümden hiç değildir. O günleri anarken bir de hep padişahlığımda doğan ilk çocuğumu düşünürüm. Göz açmadan bu dünyadan göçüveren, ölü doğan bir erkek çocuk. Adına Abdullah dediler. Onca hızı defneder iken adından başka bir şeyi olmadı yeryüzünde masumun. İlk çocuğumun hem de ilk erkek çocuğumun yaşamaması Konstantiniyye halkını kederlere gark etmişti. Üstelik ben Osmanlı tahtına çıkalı neredeyse 3 sene olmuştu. Neyse ki hayal kırıklığı ve keder tam 11 gün sonra doğan Hatice Sultan'la az biraz dağılmıştı. Onun doğumu şerefine terdip edilen şenlikler gelir aklıma. 10 günden fazla sürmüş idi eğlenceler, ışıklı donanmalar. İlk kızıma yapılması katiyen mümkün olmayan. Ancak ondan sonra düşündüm ki bu atılan topların gümbürtüsü, çalınan düdüklerin uğultusu Hamide kadınlarımı rahatsız eder. Ola ki düşüğe sebebiyet verir. Neticede bu merasimlerden vazgeçilmesini istedim. Sevgili hünkârım, duydum ki gazi ilan edilmişsin. İşin doğrusu seni gazi ilan etmelerine karşı durmamışsın. Bu ilanı geciktirerek kabullendiğin söylenir haremde. Ama reddetmek kolay değildi muhakkak. Tek dostum Sümbül Ağa'yla sohbetimizde ikimiz de yeterince açık olamadık bu hususta birbirimizde. İkimiz de dillendiremedik senin bunu yeterince hak etmediğini. Üstelik senin bunu hak etmediğini bildiğini. Ama ben fikrimi yazmaktan geri durmayacağım. Eski zamanlarda hünkâr ordunun başında sefere çıkar imiş ve muzafferane şekilde gazi unvanını hak ederek alır imiş. Sonraları sultanlar dersaadeti terk etmek istemedi. Kumandanlarının zaferiyle yetinerek kabullendiler bu unvanı. Bilirim sen Nemçe'ye karşı kazanılan Cihadiye Muharebesi ertesinde Koca Yusuf Paşa'nın başarısından sonra aldın gazi unvanını. Mübarek ola Abdülhamid-i Gazi. Şehzade Selim meselesi zaman zaman zihnimi kurcalar. Şehzade Selim pek çok konuda zannedildiğinden daha malumatlıdır. Dışarısıyla münasebeti de zannedildiğinden iyidir. Babası Sultan Mustafa'nın ona büyük ümitler bağladığı bilinir. Halk arasında da sevildiği söylenir. Efendimin oldum olası Selim'e pek anlayışlı, pek müsamahakar muamele ettiği aşikardır. Kendi alçak gönlü mizacından olmalı. Benim de dilim varmaz ki cesaret edemem efendime ikaz etmeye. Kadir Bilmezlik'ten hoşlanmam. Biraderim Mustafa Han'ı Salis ahirete göçtüğünde ardında bıraktığı hatıraya hoşgörü gösterdim ben de. Onun baş kadın efendisi Şehzade Selim Efendi'nin anası Mirişah kadını eski saraya göndermedim. Yoksa adet üzere derhal Topkapı Sarayı'nı terk eylemesi gerekirdi esasında. Ayrıca oğlundan da ayrılması. Evlat hasreti bana yabancı değildir. İlk saltanat günlerimin heyecanı içindeyken o yangın gecesi kızıma tesadüf etmek beni bir anda başka bir Adem yapmış, o günden beri de kızım gözümün önünden gitmemişti. Artık hep selamette olduğunu bildiğim halde. Sevgili incimi her arzu ettiğim zaman evime, sarayıma davet edemesem de. Malum, saray nizamı çok zorlamaya gelmez. Benim için bile, hatta belki de en çok benim için. Devletin en kıymetli alameti bütün kusurlardan azade olmalı, tısımlı bir alemin hükümdarıymışçasına. Böyle alev cenaplığım göze batmaz da ahretlik kızım batar, olur ha? Bilirim. Mirişah kadın minnet duydu hep bana. Selim'i veliaht dairesine yerleştirip ihtimam gösterdiğim için de. Doğru bildiğimden yaptım bunları. Pek genç yaşta anasız kalmak nedir bildiğimden. Şehzadenin her türlü rahatının temin edilmesini buyurdum. Rahmetli pederinin onun üzerine titrediğini biliyordum. Ona azim ümit bağladığını da. Selim en âlâ hocalardan ders görmüştü babası saltanattayken. Ben tahta çıktığımda 13 yaşında idi. pek çok sahada malumatı mevcut idi. Onun ulema ile münasebetini kesmedim. Babasının bana müstahak gördüğü muameleyi ben ona tatbik etmedim yani. Mesela Selim Şehzade'nin şiir merakını, musiki merakını takip ettim, tasvip ettim, hatta teşvik ettim. Bestelediği eserlerin cidden mühim bir emek, cidden mühim bir zevk aksettirdiği söyleniyordu. Hatta ben de birkaç kez fasılda çaldırıp dinlemiştim yeğenimin eserlerini. Selim'in hattı pek kuvvetliydi. Hattatlığını da takdir edip yazdığı kimi eserleri tespitletip baş köşeye koydurdum. Ne de olsa Ekber Şehzade, benden sonra Osmanlı mülkünün başına geçecek o, benim oğullarım sıralarını bekleyecekler. Aşkı değil, yeni gözde olan 15 yaşındaki Melekşah'ın vücudunun her yanını gül yağıyla ovmayı sürdürürken, bir yandan da padişahın bu kokuyu sevip sevmediğini düşünecek mi acaba? Seçme hakkı var mıdır ki? Kimin seçme hakkı var peki? Bu genç, heyecanlı cariyenin mi? Hem hevesten hem korkudan titreyen o genç kızın, onu geceye hazırlayan aşkı dilin mi? Bu vazifeyi, aslında ona hakaret gibi görünen vazifeyi ona vererek fazla serbest hareketlerini cezalandırmayı düşünen başkalfanın mı? Yoksa onları denetleyen harem ağasının mı? Gerçi benim malumatım dışında oluvermiş bu iş, ama adeta benim verdiğim bir derse de benzer. Zaten meydan okumaya kimin cesareti olabilir? Hem kime, neye, ne surette?